أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın izniyle bu programda Nuruddin el-Heysemi'nin Mecmu'uz Zevaid'inden seçme hadisler okuyacağız. 4567 Ebu Ümame'nin bildirdiğine göre Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye Ela uhaddithukum anil hadr buyurmuşlar. Sahabe de galu Bela ya Resulallah diye cevap vermiş. Yani size Hızır Aleyhisselam'ı anlatmamı ister misiniz? Ashab da tabii ki ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle anlatıyor. Hadisin başı böyle. Ama bunu okuyunca aklıma gelen ön bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Hızır konusu Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi ile ilgili Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Yani Allah-u Teala her ne kadar ismen zikretmese de burada ve başka örneklerde gördüğümüz kadarıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan Hızır diye söz eder. İşte böyle bir kul vardır. Kur'an'ın tabiriyle فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Kehf suresi 65. ayet. Orada bizim kullarımızdan bir kul buldular tabir eder Allah-u Teala. Bugüne kadar konuda ihtilaf edilmiştir. İslam uleması genel hatlarıyla bu konuda üç gruba ayrılmışlar. Bir kısmı bu kulun melek olduğunu haber vermiş. Yani o Musa Aleyhisselam'ın yanında bir delikanlıyla yola çıkıp karşılaştığı kişinin melek olduğunu söylemişler. Bir başka grup, hayır o bir insan fakat peygamberdir demişler. Bir başka grup ise onun bir insan olduğunu, Allah'ın sevgili kullarından bir kul ama peygamber olmadığını haber vermişlerdir. Yani melek diyenler, peygamber diyenler ve Allah'ın sevgili veli kullarından bir kuldur diyenler var. Şimdi bakın kaynaklara, inceleyin hepsini, kendilerince haklı oldukları, onları o görüşe sevk eden nice delilleri vardır ellerinde. Evet, her biri haklıdır, kendince haklı olacaktır. Yani bu yapılan işleri bir insanın kendiliğinden yapması mümkün değil. Bunu Allah ona emretmiş bir peygamberdir. Ya da bu Allah'ın görevlisi bir melektir diyenler vardır. Ya da olmaz mı Allah izin verince yapar elbette. Bu ne peygamber ne melektir ama Allah'ın makbul kullarından biridir diyenler de var. Ben o kulun peygamber olduğuna inanıyorum. Peki ama bu açıklamaların yeri ne diyeceksiniz? Şimdi düşünüyorum. Bana göre o kul peygamberdir ve o dönemde yaşamıştır. Sonra elbette diğer peygamberler gibi vakti gelince vefat etmiştir. Yani daha sonraki dönemlerde onunla ilgili rivayetlerin aslı ve esasının olmaması gerekir. Çünkü ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Ama söyleyin, ya o gerçekten peygamber değil de melek idiyse, yani ben bu konuda yanılmışsam, o zaman melek diyenlere göre de halen hayatta olabilecek bir varlıktır. Ama bazıları ise onun insan olduğunu söylüyordu. Peygamber ya da insan olsun, Aleyhissalatü vesselam döneminde yaşayan bir mümin idiyse bu mutlaka Hicri 110'da vefat etmelidir. Çünkü Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu anda hayatta bulunan bütün müminlerin 100 sene sonra mutlaka vefat edeceklerini haber verdiğine göre, bu sahabenin tarifinde temel kıstaslardan biri olduğuna göre biz de o ölçüden hareketle diyoruz ki o insan eğer peygamber dönemine kadar bile yaşamışsa o zaman vefat etmiştir. Yani Hicri 110'da. Ama ya melekse halen yaşayacaktır. Onun için benimki doğru, başkalarınınki yanlış demek yerine ben bu doğruya eriştim, ben bu doğruyu bulabildim demek daha güzel olacaktır. Bundan dolayı Hızır Aleyhisselam'la ilgili, halen yaşadığıyla ilgili veya onun hayat hikayesiyle ilgili, mesela buradaki örnekte olduğu gibi bir haber, bir eser, bir hadis duyunca da bunun aslı yoktur demeyeceğim. Nahnu ebna'u delil kuralı vardı, eskilerin kullandığı. Biz delillerin çocuğuyuz diyorlardı. Ondan dolayı Hanefiler, Şafiler, Malikiler ya da Hanbeliler kendilerinin ulaşabildikleri delillerin çocuğu olarak İslam'ı anlamaya çalışmışlarsa, hatta bir başka açıdan Mutezile, Cebriye, Mürciye, Müşebbihe, Mücessime gibiler de kendilerinin ulaşabildiği, doğru bildiği deliller açısından inanç geliştirmişler, kendileri öylece Müslüman olduklarını iddia etmişlerdir. Ben kendimin, kendimce inandığım doğrulara uygun olan hadisleri hadis kabul edip, benim inandığıma aykırıdır diye diğerlerini reddetmek yerine, öyle de inananlar var anlamına hadislerin okunmasından yanayım. Bu güzel bir örnek diye buradan başladım. Kehf suresinde 60. ayetten 82. ayete kadar devam eden bölümde anlatılan bir kıssada Allah-u Teala bize Musa Aleyhisselam'la birlik hayatın sanki yaşanan, görünen bölümünün perde arkasını anlatıyordu. İşte sonunda diyordu ki ben bütün bunları kendim yapmadım. Benim kendi kendime böyle hareket etme imkanım yoktur. Rabbim dedi ben onun emriyle yaptım. Ve ma fealtuhu an emri. Ben bunu kendi kafama göre takılıp yapamazdım zaten diyordu Hızır Aleyhisselam. İşte biz de bu temel kriterden hareketle diyoruz ki Hızır'la ilgili ihtilaflar vardır. Onlardan biri ya da diğerine yapışanlar kendilerince doğruyu bulmuşlardır. Ama kendilerince yanlış gibi gördüklerine dayanan bir başka rivayeti görünce de bu yoktur, aslı yoktur demesinler için böyle bir rivayet okuyorum. Daha pratik bir örnek olsun diye mesela abdesti bozan davranışlardan biri de kandır veya değildir ihtilafını bilirsiniz. Eğer siz inandığınız gibi konuyu izah eden bir hadis görünce tamam işte zaten hadis de böyle söylüyor. Sizin inandığınız tersine bir yorum yapan hadis görünce de olmaz böyle bu uydurmadır diyorsanız galiba bu yöntem sizi hakka ve hayra ulaştırmayacaktır. Bakalım Hızır Aleyhisselam'la ilgili Aleyhisselatü Vesselam neler anlatıyor. Kendisi yani Hızır Aleyhisselam bir gün İsrailoğullarına ait bir pazarda dolaşırken serbest bırakılmak üzere anlaşma imzalamış olan bir köle kendisini görünce şöyle dedi. Buna İslam literatüründe mükatep köle denir. Yani şu kadar para getirirsen sen kendini benden satın alabilirsin şeklinde bir anlaşma. Böyle anlaşmış efendisiyle para için kendisini azat etmek için kendisini efendisinden satın almak için imkan arayan bir köle Hızır Aleyhisselam'ı görünce dedi ki bana yardımda bulunur sadaka verir misin? Ver ki Allah da seni bereketli kılsın. Yani yardım istedi ondan. Şöyle yüzüne bakmış anladığım kadarıyla onun bu işi becerebileceğine, onun bu konuda yardım edebileceğine inanmış ve ondan yardım istemiş. Hızır Aleyhisselam, Allah'a iman eden ve onun emretmesiyle bir işin olacağına inanan bir kişi olarak seni temin ederim ki üzerimde sana verebileceğim bir şey yok karşılığını verdi. Bugünkü tabirle Allah seni inandırsın, yanında 5 kuruşum yok gibi ona bunun mümkün olmadığını haber vermiş. Hem de Allah'a imanıyla, Allah'ın istediğiyle bu işlerin olacağına imanıyla garanti vererek bunu haber veriyor karşıdakine. Evet gerçekten yanımda seni temin ederim ki sana vereceğim hiçbir şey yok, verebileceğim hiçbir şey yok demiş. Bunun üzerine o biçare köle, çaresiz köle, Allah'ın rızası için bana yardımda bulunmanı, sadaka vermeni istiyorum. Ben senin simandan, merhamet okuduğum için senden bereket umdum der. Yani eğer senden istediysem senin siman, senin yüzün, senin görüntün bunu bana öğretti. Sanki bana cesareti senin yüzün verdi. Senin sadaka vermeni ondan istiyorum. Allah rızası için bana yardımda bulunmanı istiyorum dedi. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam, Allah'a iman eden, inanan bir kişi olarak seni temin ederim ki beni alıp satman dışında üzerinde sana verebileceğim hiçbir şey yok dedi. Allahu Ekber. Hızlı okudum galiba. Tekrar okuyun. Tekrar edince adam hem de Allah rızası için Allah yüzünden Allah'ı memnun etmen böyle olsun sen bununla Allah'ı razı edesin diye Allah'la ilintili isteyince Hızır Aleyhisselam tekrar iman eden bir kişinin tavrıyla garanti vererek diyor ki bak Allah'a iman eden inanan bir kişiyim. Allah'ın dediğinin olacağına Allah'ın istemediğinin olmayacağına da inanıyorum. Seni bununla temin ederek söylüyorum ki madem ben sana yardım edecekmişim eğer beni alırsın köle diye satarsın, paramla sen kendini özgürleştirirsin ne âlâ. Değilse senin bu işin için benim yanımda, üzerimde sana verebileceğim hiçbir şeyim yok diye cevap veriyor. O bir biçare köle konuyu anlıyor hemen ama soruyor. Peki bu doğru olur mu? Yani ben seni kölem değilsin, benim yerime köle diye satacağım öyle mi? Bu caiz mi? Olur mu böyle? Doğru olur mu? Deyince Hızır Aleyhisselam, evet. Doğruyu söylüyorum. Benden çok büyük bir isim kullanarak bir dilekte bulundun diye de cevap veriyor. Yani sen Allah aşkına dedin. Allah rızası için dedin. Dolayısıyla ben ancak bu isteğe kendimi köle ederek satmaya razı olarak cevap verebileceğim. Çünkü hiçbir param yok yanımda dedi. Devam etti. Şunu iyi bilesin ki Rabbimin yüzü hürmetine seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Beni sat karşılığını verdi. Kur'an'da ve sünnette li veçillah veya bi veçillah tabiri kullanılmış. Yani Allah yüzünden, Allah sebebiyle, Allah için, Allah'ın rızasına uygun olsun diye, Rabbimin yüzü hürmetine gibi tercüme edilebilecek bu tabir, daha sonraları belki de nedense bilinmez, peygamberin yüzü suyu hürmetine, Allah'ın yüzü suyu hürmetine gibi tercüme edilir olmuştur. Ben o su bölümünü bilmiyorum ama Allah'ın yüzünden, peygamberin yüzünden şeklinde, onun sebebiyle şeklinde bir anlayış Kur'an'da ve sünnette karşımıza çıkar. Mesela Dehir, diğer adıyla İnsan suresinde 9. ayette اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Biz size ancak Allah'ın yüzü yani Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür şeklinde karşımıza çıkıyor. O adam da Hızır Aleyhisselam'dan Allah'ın yüzü hürmetine, Allah yüzünden, Allah rızası için bir istekte bulununca, o da buna mutlaka cevap vermek gerektiğine inanan bir salih kul olarak diyor ki, beni sat ve ancak o var karşılayabileceğim senin isteğini. Bende başka para yok diyor, imkanım yok. Köle de peki bu doğru olur mu deyince, evet diyor, doğru söylüyorum. Benden çok büyük bir isim kullanarak bir dilekte bulundun. Şunu iyi bilesin ki, Rabbimin yüzü hürmetine seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Beni sat karşılığını verdi. Bunun üzerine köle, onu pazara götürüp 400 dirheme sattı. Hazreti Hızır, kendisini satın alan adamın yanında hayli zaman durduğu halde onu çalıştırmaması üzerine adama sen beni benden faydalanmak için satın aldın. Onun için bana yapmam için bir görev ver dediğinde adam ona sana yüklenmekten çekiniyorum. Çünkü sen yaşlı ve zayıf bir adamsın dedi Hızır Aleyhisselam. Bana yüklenmiş olmazsın deyince adam da ona o halde kalk da şu taşları taşı dedi. Sanki biraz da sen istedin bir adam. Biz sana merhamet ettik. Hem ihtiyarsın hem de zayıfsın. Sana iş vermek istemedim. Ama illa da istiyorsan hadi al. Kendi kendine başına gayreler açtın dercesine. Şu taşları taşı bakalım diyor. Ancak o taşları bir günde en az 6 insan taşıyabilecek kadarmış. Yani oldukça çok Yani bir kişinin bir günde taşıyabileceği cinsten değilmiş iş. Sahibi bir işinden dolayı oradan ayrılıp da geri döndüğünde taşların hemen taşınmış olduğunu görünce yapabileceğini tahmin dahi edemediğim işi ne kadar da hoş ve güzel becermişsin dedi. Adamın daha sonra bir yolculuğa çıkması icap edince dedi ki ben senin güvenirliğine inanıyorum. Aileme sahip ol ve onlara benim yokluğumu hissettirme dedi. Yani adamın gurbete gitmesi gerekiyor. Ailesinden ve malından bir dönem ayrılması gerekiyor. Malıma, çoluk çocuğuma, evime barkıma göz kulak ol diye ona tembih ediyor. Hazreti Hızır da ona ama bana senin yokluğunda yapmam için bir de iş ver diye tekrar bir iş istiyor. Adam da ben sana yüklenmekten çekiniyorum deyince Hızır Aleyhisselam bana yüklenmiş olmazsın diyor yine. Böyle bir karşılıklı adam o halde ben dönünceye kadar evimin duvarlarını tuğlayla örüver diye ona yoğun bir iş teklif etmiş oluyor. Adam yolculuğa çıkıp da döndüğünde evinin yapıldığını görünce Hızır'a Allah'ın yüzü hürmetine bana yaptıkların iç yüzünü ve gerçekte kim olduğunu söyle diyor. Hızır Aleyhisselam da adama şu karşılığı veriyor. Bana Allah'ın yüzü hürmetine doğruyu söylemem için bir soru sordun. Zaten beni köleliğe sürükleyen de Allah'ın yüzü hürmetineydi. Sana kim olduğumu söyleyeceğim. Ben anlatılan ve senin de duyduğun Hızır'ım. Hiçbir şeyi olmayan birisi benden kendisine yardımda bulunmam istedi. Ancak kendisine verebileceğim bir şeyim yoktu. Bunun üzerine o da Allah'ın yüzü hürmetine benden ona bir şeyler vermem istedi. Ben de ona kendimi köle yaptım ve o da beni sattı. Sana şunu da söyleyeyim ki her kim Allah'ın yüzü hürmetine bir şeyler ister ve istenen kişi de buna gücü yettiği halde onu geri çevirirse kıyamet günü etsiz ve kemiksiz bir deri olarak titreyip sarsılır. Allah korusun. Bunun üzerine adam ben Allah'a inanıyorum. Ey Allah'ın peygamberi seni tanıyamadım ve sana yüklendim, eziyet ettim, beni affet deyince Hızır Aleyhisselam önemli değil. Güzel ve ölçülü davrandın dedi. Bunun üzerine adam anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. İstersen ailem ve malımda istediğin hüküm ve kararda bulun. İstersen de sana bırakayım. Hür olarak istediğin yere git. Hangisini tercih edersin deyince Hızır Aleyhisselam Rabbime kulluk yapmak istiyorum. Beni serbest bırakırsan memnun olurum dedi. Bunun üzerine adam da onu serbest bırakınca Hızır Aleyhisselam hamd beni köle yaptıktan sonra tekrar ondan kurtaran Rabbime mahsustur dedi. Buna göre Hızır Aleyhisselam'la ilgili bir rivayet dinleyince yok canım olmaz öyle benim bildiğim Hızır'ın öyle yaşaması gerekmez. İnsanlar arasında ve saklı ne anlamı var? Kendisi niye köleleştirsin diye bizim bildiğimiz dine aykırıdır şeklinde bir hareket noktasıyla reddetmek gerekmeyeceğini zannediyorum. Evet, Mecmu-u Zevaid'den bir rivayet okuduk. 4567. Mecmu-u Zevaid 4352. Ebu Zer'in bildirdiğine göre Aleyhissalatu vesselam sadakanın yani zekatın toplanmasını emredince kendisine zekat farz olan kişi malının verilmesi gerekli olan miktarını getiriyordu. Bunun üzerine ben ağlayınca aleyhissalatü vesselam ey Ebu Zer neden ağlıyorsun diye sordu. Ben de zenginler sevapları alıp götürdü diye cevap verdim. Nasıl diye sorunca ben bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Bunun yanında sadaka olarak verecek bir takım şeyler buluyorlar. Biz bulamıyoruz diye cevap verdim. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Tam aksine malıyla şöyle şöyle yapmayanlar hariç ki bunlar da azdır. Zenginler en aşağılardadır. Bu sefer ben nasıl yani ya Resulallah diye sorunca o. Deve sürüsü sahibi olup da onların ne iyi oldukları ne de kötü oldukları zaman yani az olduğunda da çok olduğunda da haklarını vermeyen kişi kıyamet günü getirilerek yüzüstü düz bir yere yatırılır ve o develer de ayakları tırnaklarıyla onun üzerinden sırayla biri diğerini takip ederek insanlara olan borcunun karşılığını verinceye kadar yürütülüp geçirilmek suretiyle o kişiyi çiğnerler buyurdu. Ya Resulallah peki ya at sahipleri diye sordum şu karşılığı verdi. at, üç kesimi ilgilendirir. Onu Allah için kullanan kişiye, onun sefası da, cefası da eşittir ve ona aittir. Kendi halinde kalıp da otluğa yayıldığında ve dilediğinde koştuğunda Allah'ın himayesindedir. Onu hoyratlıkla alan kişiye ise kıyamet günü vebal olarak kalır. Peki ya eşeklerin hükmü nedir ya Resulallah diye sorunca, bu konuda Yüce Allah'ın indirdiği eşsiz ayetin dışında bir hüküm inmemiştir buyurarak şu ayet okudu. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Zilzal 8. ayet. Bir de 4375. rivayet konuyla ilgili Ebu Salebe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eşek için zekat verilip verilmeyeceği sorulunca dedi ki hayır. Ancak eşi benzeri olmayan şu ayet sakın aklınızdan çıkmasın. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Ne dersiniz? Hadis okuyan birisinin düşüncelerini paylaşıyoruz. Ben bu rivayetleri okuyunca hayretten dona kaldım desem, anlarsınız herhalde. Elbette donmadım ama şaşırdım. Yani Ebu Zer Efendimiz radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamla beraber insanlara zekat emredilmiş. Yani Kur'an'daki tabiriyle sadaka ama şu bizim bildiğimiz ifadeyle zekatla sorumlu tutulmuş onlar. Onlar zekata konu mallarını getiriyorlar aleyhissalatü vesselama ama Ebu Zer radıyallahu anh ağlamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam soruyor. Ama neden ağlıyorsun? Ne oldu sana dercesine? O da diyor ki, ya Resulallah, zenginler sevapları alıp götürdüler. Yani nasıl diye sorunca aleyhissalatü vesselam Ebu Zer radıyallahu anh şöyle cevap veriyor. Onlar biz gibi namaz kılıyorlar. Biz namaz kılıyoruz. Onlar da kılıyorlar. Yani birbirimizi ne kadar samimi namaz kılmışsak o kadar geçebilecektik ama aynı imkana sahibiz. Sonra biz oruç tutuyoruz ama onlar da oruç tutuyorlar. Bu konuda da eşdeğerde aynı durumdayız. Lakin bunun yanında onlar sadaka olarak verecek bir takım şeyler buluyorlar. Zekat verebiliyorlar, imkanları var. Ve yetesaddakûne bifudûli envâlihim, bir başka rivayette öyle deniliyordu. Mallarının gerekli fazlalık bölümleri var ki onlarla zekat veriyorlar, tasaddukta bulunuyorlar, biz bulamıyoruz diye cevap verince Ebu Zer radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam diyor ki olur mu? Tam da aksine, yani Allah'ın fazla malla kendisine yeteceğinin ötesinde malla imtihan ettiği insanların böyle garanti cennetlik durumunda olmalarını düşünme. Olur mu? Ki şöyle şöyle yapmayanlar hariç, ki onlar azdır, geri kalan zenginler cehennemin en aşağısındadırlar veya derece olarak Müslümanların en altında olacaklar, görevlerini yapmamış olduklarından dolayı. Nasıl ya Resulallah diye, yani bunun nasıl olacağını sorunca Ebu Zer radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam örnek veriyor. Adamın deve sürüsü vardır. Onlar hem çok olabilir bazen, bazen de az dönemleri olur. Yani ne iyi olduklarında ne de kötü olduklarında onların hakkını vermeyen kişi kıyamet günü getirilecek, yüzüstü bir yere yatırılacak, düz bir yere, develer de onun üzerinden geçecekler sırayla, biri diğerini takip ederek. Böylece insanlara olan borcunun karşılığını verinceye kadar onlar yürütülüp, üzerinden geçirilip onu çiğnemeye devam edecekler diyordu. Ne dersiniz? Tamam, olsun ya Resulallah, sen ver bana develeri, atları, arabaları, sen ver bana malı mülkü, ben onun hakkını dünyada ödersem öderim, ödemezsem sen yarın alırsın benden demeye hangi Müslüman evet diyecektir? Hangi Müslüman bunu böyle kabullenecektir? Ebu Zer-i Gıfari tabii kendisi için sorduğu kadar bizim için de soran birisi. İlerideki rivayetlerde bunu daha açık göreceğiz. Peki ya Resulallah, ama at sahipleri hakkında ne dersin dercesine bir de onları soruyor. Aleyhissalatü vesselam da onlarla ilgili şöyle bir açıklama yapar. At üç kesimi ilgilendirir. Onu Allah için kullanan kişiye onun sefası da cefası da eşit ve ona aittir. Yani o atlarla cefa da çekse, safa da sürse o Allah için olduktan sonra elbette karlıdır. Kendi halinde kalıp da otluğa yayıldığında ve dilediğince koştuğunda Allah'ın himayesindedir. Ama onu hoyratlıkla alan kimseye ise kıyamet günü vebal olacaktır diye onu da anlatır. Sonra yine sorar Ebu Zer radıyallahu anh, Peki ya eşeklerin hükmü nedir ya Resulallah diye sorunca, bu konuda Yüce Allah'ın indirdiği eşsiz bir ayetin dışında bir hüküm inmemiştir. Eşi benzeri olmayan şu ayet, sakın aklınızdan çıkmasın diye rivayette öyleydi. Yani فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler. Ne dersiniz? Bu ayetleri okuyunca, yani kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Bu ayetler okununca bunun eşeklerin zekatıyla ilgili benim aklımdan çıkmayacak bir temel prensip karar olduğunu ben bu rivayet olmasa nereden düşünürdüm? Yani Kur'an bana gelmiştir. Benim anlamam içindir. Ben bunu anlamak için birilerine muhtaç değilim. Ben kendim anlayabilirim diyenlerin Allah'ın verdiği kulaklar çınlasın. Kulağımız yok demesinler. Öyle ya, bu Kur'an'da böyle bir ayet ve ben o ayeti okuyunca ne anlayacağım? Gerçi bundan daha enteresan ayetler bulursunuz, düşünürsünüz. Sizin düşünce dünyanızı şekillendiren nice örnekler bulabilirsiniz. Mesela Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil ayetlerini okudunuz suresini ve düşünüyorsunuz acaba ne anlatılıyor burada diye. Dikkat edin, peygambere müracaat etmeyeceksiniz. Tarihten bilgi almayacaksınız. Coğrafyayı kullanmayacaksınız. Sahabeyle görüşmeyeceksiniz. Hiçbir tefsir kitabına müracaat etmeyeceksiniz ve o örneği anlayacaksınız. Orada denileni anlayacaksınız. Nasıl yani? Ashab-ı fil mi? Fille sohbet edenler mi? Fil acaba bir kavmin, kabilenin adı mı? Orada acaba insanlar fil gibi mi? Yani hayvan gibi mi yaşıyorlar diye kendi kendinize saçma sapan düşüncelere dalarsınız. Olmaz öyle şey. İyisi mi? Bu Kur'an önce bana gelseydi deyin. Deyin bunu rahatlıkla. Benden önce kimse duymasaydı deyin. İlk anlayan ben olsaydım deyin. Ben istediğim gibi anlardım. Yani gönderenin muradı doğrultusunda, Allah'ın arzusu, isteği doğrultusunda ben bu Kur'an'ı istediğim gibi anlardım deyin diyebilirseniz o zaman. Ama bu Kur'an ilk defa size gelmedi. İlk defa bana gelmedi. Benden önce kendisine ilk gelen bir peygamber var ve o peygamber bu hayatta yaşadı. Dünya üzerinde onun hayatı vardı. İşte o hayatta neler yaptıysa, neler dediyse, neler söylediyse, bu ayetleri nasıl anladı, nerelere koyduysa, hayatın hangi bölümünü ayetlerin nereleriyle düzenlediyse onları da bilmek zorundayız. Meğer ki eşeklerin zekatı konusunda Zilzal suresini bilmek gerekirmiş. Tekrar okuyorum, bir daha okuyorum, bir daha okuyorum. İnanın o ayetler bu rivayet olmasaydı ne eşeklerle, ne atlarla, ne develerle ve ne de zekatla hiçbir ilgisi olmayan bir ayetti. Ama madem ki ilgi kurulmuş, öyle anlamam gerekiyor diyorum. İnsanlar kendileri için yapacakları bir hayır ya da şer için bu yarın benim karşıma çıkacak, beni cennete ya da cehenneme götürecek diyecekleri bir ayettir. Ben ancak oradan bir ilgi kurabiliyorum değilse, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ilgi kurmuş ve aklınızdan çıkmasın demişse, ben de öyle düşünüyorum. 4373 Ömer bin Hattab ve Huzeyfe bin Elyeman'dan rivayet edildiğine göre, aleyhissalatü vesselam at ve köle için sadaka yani zekat almamıştır. 4374 Abdurrahman bin Semure'nin bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kes'a, cephe ve Nuhhan'ın zekatı yani sadakası yoktur. Ebu Ubeyde bu kelimeleri şöyle tefsir etmiştir. Kes'a eşektir, cephe attır, Nuhha ise köledir. Meymun bin Mihran bildiriyor. Abdullah bin Ömer'e Zeyd bin Harise vefat etti dediklerinde Yüce Allah rahmet eylesin dedi. Bu defa ona ey Ebu Abdurrahman o 100.000 miras bıraktı denilince bu kez şöyle cevap verdi. Ancak o paralar onu bırakmadı. 'Semure bin Cündüb radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kölelerin zekatlarını, sadakalarını vermememizi emrederdi. Yani insanlar köleye zekat verilecek mi? Ata eşeğe zekat verilecek mi? Ben buldum bir hadis. Hemen tamam. Buradan öteye gitmem artık. başka ayet ve hadisleri dinlemem. Bir tane bulmuşsam o bana yeter, zaten aradığım buydu demeleri gerekmez. Buna hakları da yoktur. Oysa Hucurat suresinde denildiği kadarıyla وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Az sabreselerdi de aleyhissalatü vesselamın beyanları devam ediverseydi onlar için daha hayırlı olurdu. Bakın bu konuda şöyle bir hüküm de varmış. Öyle birleştirin. 4377 Semura bin Cündüb'ün bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam bizlere bir erkek veya kadının artık çocuğu haline gelen, onunla böyle bir yakınlık bağı meydana gelen ve satmayı düşünmediği kölesi için zekat verilmemesini emretti. Satmak üzere elimizde bulundurduğumuz kölelerin ise zekatlarını vermemizi emretti. Allahu Ekber. Bilmem sadra şifa bir bilgi oldu mu? Yani okuyoruz kölelerin zekatı yok, okuyoruz kölelerin zekatının verilmemesi emredilmiş ama nasıl bir köleymiş bu? Ticaret için elimizde tutulan köle değil. Çocukken almış köleyi, yanında büyütmüş, sanki evladı haline gelmiş, o kadar yakın bir bağ oluşmuş ki satmayı da düşünmüyorsa, işte bu kölenin zekatı olmaz. Galiba buradan hareketle şöyle diyeceğiz. Eğer bir adam kullandığı arabasını satmayı düşünmüyorsa, hep binmekten yanaysa, hem onunla bütünleşmiş ama onun bineği ise, onu ne satmak ne ticaretini yapmak derdinde değilse, adam bu bineğinin zekatını vermesin. Ama çevrenize bakın, bu anlamda arabası olan bir kişi var mı? Belki yok bile, bazen iki kişi çıkmaz. Yani herkesin arabası, herkesin evi, hatta herkesin elbisesi imkan bulunca kelepir bir ortamda hemen paraya tahvil edilecek cinstendir. Yani herkes satış için hazır bekletir her şeyini. Nesi var nesi yoksa. Yani oğlunu kızını da satar demek istemiyorum. Öyle anlamayın ama neredeyse paraya tahvil edilecek her şeyi paraya çevirmeye hazır duran insanlar için o her şeyleri zekata konudur. Kendileri çeketlerini de çıkarıp onu da malların üzerine koysunlar. Sonra o mevcut mallarını bugünkü raiz bedelden elinden hemen çıkarınca ne ederse değerini hesaplasınlar ve zekatını versinler. Ama eğer infakı verilmemiş de toplanmış bir mal idiyse onun hesabı daha başka olacaktır. Yani daha başa dönsünler, her birinin edinim dönemindeki infakını da ayırsınlar, geriye kalırsa şayet işte o zaman zekatını da versinler. Demek satmak üzere elimizde bulundurduğumuz kölelerin zekatını vermemizi ama satmayı düşünmediği, yani çocuğu haline gelen bir kölenin ise onun zekatını verilmeyeceğini Semura bin Cündüb Aleyhissalatü Vesselam'dan haber veriyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.